Ayrım 7.
Çünkü Profesör Tunaya'nın yazdığına göre tramvay şirketi Hilmi'ye de bir miktar parasal yardımla markalı bir otomobil armağan etmiş ve partiye merkez binası olarak divan yolunda bir bina vermiştir. Ajdan Sayılgan ise Firuzan Hüsrev Tekün'ü kaynak göstererek tramvay şirketinin Hilmi'ye maaş bağladığını da öne sürmektedir. Gerçekten de gene Profesör Tunaya'dan öğrendiğimize göre sosyalist Hilmi'nin İstanbul sokaklarında kırmızı bir otomobile kurularak adeta bir Cemal Paşa edasıyla dolaştığı 14 Mart 1338-1922 günlü Tevhid-i Efkar gazetesinde haber olarak bile çıkmıştır. Sosyalist Hilmi savlandığına göre yalnızca Fransız şirketinden de para almamıştır. Örneğin Hürriyet ve İtilaf Fırkası içindeki hiziplerin de desteğiyle düşürülen 2. Ferit Paşa hükümetinin yerine hükümeti kurma görevi yeniden Ferit Paşa'ya verilince karşıt partilerin ortaklaşa hazırladığı çok sert bir bildiriyi söylenildiğine göre büyükçe bir para karşılığında Türkiye Sosyalist Fırkası'nın yayın organı olarak çıkardığı İdrak gazetesinde üstelik kapatılmayı da göze alarak yayınlamaktan bile çekinmemiştir. Mete Tunçay'dan öğrendiğimize göre gazetenin söz konusu sayısı zaten tek sayfa olarak çıkmıştır. Yayımlanan bir itizar, özür notuyla arka yüze basılacak hurufat kalıbının yere döküldüğü açıklanmıştır. Ama Münir Süleyman Çapanoğlu'nun anılarında anlattıklarına bakılacak olursa, galiba gazete özellikle tek yüzlüdür. Çünkü sansürün izin vermemesine rağmen basılmış ve kola ile köşe başlarına yapıştırılmıştır. Ve bu iş içinde Sosyalist Hilmi, Gümülcineli İsmail'den 300 lira almış, hatta kendisiyle Münir Süleyman Çapanoğlu ile Emin Lami'ye de 15'er lira pay vermiştir. Hüseyin Hilmi gerçekten de bir benzeri zor bulunur. Eskilerin deyimiyle nevi şahsına munhasır biridir. Kişiliği renkli olduğu kadar da karışık ve karanlıktır. Bu tutarsız davranışları diktatörlüğü ve lükse düşkünlüğü yüzünden gelir kaynakları bir bir kesilmeye başlayınca grev şantajlarına da başvurmuştur. Bunun üzerine en yakın çalışma arkadaşları bile kendisinden kuşkulanmaya başlamışlar ve çevresi birden hızla boşalmıştır. Örneğin kendisi de İdrak gazetesi yazarlarından olan Münir Süleyman Çapanoğlu anılarında Hilmi mütareke yıllarında oldukça büyük bir faaliyet gösterdiği halde ona ne hükümet ne de işgal kuvvetleri dokundu. Hilmi kırmızı otomobilinde azametle dolaştı, yedi, içti, eğlendi. Ona niçin dokunmadılar diye sorarak kuşkusunu açık açık belirtmiştir. Ajdan Sayılgan'ın yargısı ise daha kesindir. Hüseyin Hilmi artık bol paralı, kırmızı otomobille dolaşan, kırmızı yelekli bir İngiliz ajanıydı demektedir. Nitekim kendisi de bu karışık ve karanlık ilişkileri yüzünden 15 Kasım 1922 gecesi hala tam olarak aydınlanmamış bir cinayete kurban gitmiştir. Birlikte oldukları Kalkandereli Haydar adında biri tarafından Bozdağ'ın kemerlerinin önünde tabanca ile vurularak öldürülmüştür. Cinayeti bir sivil polis olduğu söylenilen Haydar adlı bu kişiye tramvay işçileri grevi sırasında Hüseyin Hilmi ile birlikte uzlaşma toplantılarına da katılmış İstanbul polis müdürlerinden Hasan Tahsin'in işlettiği konusunda oldukça yoğun kuşkular vardır. Sosyalizmi bize 1917 Ekim devrimi öğretmiş. Görüldüğü gibi adını sosyaliste çıkardığımız tarihimizdeki güya ilk sosyalist partiyi kurmuş bu kişinin de polis olması olasılığı sosyalist olması olasılığından daha güçlüdür. Polisle işbirliği yaparak örgütlediği ve parti üyesi yaptığı işçileri yabancı işverenlere sattığı suçlamalarını kulak ardı edebilmenin gerçekten olanağı yoktur. Kısacası aydınlarımızın Marksist düşünceyle Osmanlı döneminde tanışmış olmaları galiba söz konusu bile olmasa gerekir. Nitekim Ajdan Sayılgan da bu gerçeğe işaret etmekte ve Osmanlı İmparatorluğundaki Türk unsurlar arasında sosyalizmin ilgi görmesi 1917 Rus ihtilalinden sonradır demektedir. Doğrusu bizce de aydınlarımızın Marksist düşünceyle ilk kez ciddi bir biçimde yüz yüze gelmeleri 1917 Ekim devriminden sonra olsa gerekir. bir oldu bittiye getirilerek savaşa sokulmuş Osmanlı İmparatorluğu'nun söz konusu günlerdeki durumu da düşünülürse aydınlarımız için gerçekten bir sürpriz olan 1917 Ekim devriminin yarattığı şokun büyüklüğü sanırız daha kolay değerlendirilecektir. Osmanlı İmparatorluğu artık hemen hemen bütün cephelerde zor durumdadır. Çarlık ordusu neredeyse Orta Anadolu'ya girmiştir. Sivas'ın doğusundadır. Bağdat düşmüştür. Yenilgi kaçınılmazdır. Yani aydınlarımıza ilk Marksist dersleri de Yalçın Küçük Dost'un deyimiyle yenilgi öğretmen vermiştir bizce de. Ders de kuşkusuz 1917 Ekim devrimidir. İlginçtir, yenilgi öğretmenden ilk Marksist dersleri alanlar da yalnızca İstanbul'daki aydınlarımız olmamıştır gördüğümüz kadarıyla. Savaşta bağlaşılığımız olduğu için Almanya'ya öğrenime veya staja gönderdiğimiz aydınlarımız da savaş sırasında Rus ordusuna tutsak düşmüş aydınlarımız da yenilgi öğretmen oralarda yakalayıp eğitmiştir. Gene ilginç olan bir diğer noktada yenilgi öğretmenin yetiştirdiği Marksistlerin yurt içindeki aydınlardan çok gurbetteki aydınlarımız arasından çıkmış olmasıdır galiba. Örneğin Abidin Nesimi anılarında Çarlık Rusyası'nda ihtilalden önce Bolşevik Partisi'ne üye pek az Türk vardı. Buna karşılık Çarlık kuvvetleri tarafından tutsak edilen Osmanlı askerleri ve subayları arasında Bolşevikliğe meyledenlerin sayısı pek fazlaydı demektedir. Abidin Nesimi gene aynı anılarında gurbetteki aydınlarımızla ilgili olarak da Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ile yakın dostluğu dolayısıyla devlet büyükleri çocuklarını okutmak üzere Almanya'ya yollamışlardı. Ayrıca Osmanlı Devleti de yetenekli gördüğü gençleri ve işçileri Almanya'ya yollamıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'da patlak veren Spartaküs hareketleri orada öğrenimde bulunan gençleri ve işçileri de etkilemişti. Bu etki altında pek çok gençlerimiz ve işçilerimiz sosyalizmle, komünizme meyletmişlerdir. Örneğin Vehbi Sarıdal, Nurullah Esat Sümer, Sadık Eti, Ahmet Cevat Dursunoğlu gibi. Diğer taraftan Çarlık Rusyası'ndaki Bolşevik ihtilalinden sonra Bolşevik Partisi ile ilgilenenlerin sayısı da bir hayli arttı demektedir. Yani Abidin Nesimi'nin açıklamalarına göre Çarlık kuvvetlerine tutsak düşmüş Türkler arasında Bolşevik Partisi ile ihtilalden sonra ilgilenenlerin sayısında hemen bir artış olmuştur. Çünkü kimi tutsaklıktan kurtulmak için Bolşevik görünmenin belki bir yarar sağlayacağı umuduna kapılmıştır. Kimileri de ihtilalin dünya çapında yaygınlaştırılabileceği üstüne bir kanıya varmıştır. Şevket Süreyya Aydemir de anılarında bir rastlantı sonucu tanık olduğu 1920'de Bakü'de toplanmış Türkiye Komünist Partisi'nin kurultayındaki gözlem ve izlenimlerine dayanarak solcularımızın kaynakları konusunda hemen hemen aynı şeyleri söylemektedir. Bilindiği gibi Komintern'ce 1920 Eylül'ün ilk haftasına düzenlenen ve hala aşırı milliyetçi hatta Turancı olmasına karşın Şevket Süreyya'nın da delege olarak katıldığı Doğu Halkları Kurultayı'nın kapanmasından 2 gün sonra 10 Eylül'de de galiba Mustafa Süpü ve arkadaşlarının Ankara'ya gitmesinden önce böyle bir toplantı düzenlenmesinde yarar görüldüğü için apar topar gene Bakü'de Kızıl Ordu Kulübü'nde resmi açıklamalara göre de Türkiye ve Sovyet ülkelerindeki 15 örgütten 74 delegenin katıldığı 1. ve Genel Türk Komünistleri Kongresi adı altında bir toplantı yapılmıştır. İşte Şevket Süreyya da anılarında bu toplantıdan söz ederek adına Türkiye Komünist Fırkası denilen bir teşkilatın ilk kongresi de o günlerde Bakü'de oldu. Eğer kongre salonundaki kalabalığa ve burada sahneye çıkarılan ve güya her biri Türkiye'nin bir vilayetini temsil eden delegelere ve söylenen nutuklara bakılırsa Türkiye'ye artık komünist bir memleket demek yerinde olurdu. Fakat dikkat edilirse görülüyordu ki bu kalabalığa katılan insanlar arasında müşterek bir bağ yoktu. Her birinin komünistliği anlayışı da başka başkaydı. Asıl ortalığı dolduran topluluk aslında Rus ihtilali üzerine başıboş bırakılan ve memlekete dönmek için yol ve çare arayan Türk harp esiri askerlerden ibaretti. Bakü'de tesadüfen toplanmış bu harp esirleri ise kendilerinin memlekete ne vakit sevk olunacaklarını gözlüyorlardı. Kürsüye çıkıp konuşanların dilleri ve dilekleri de birbirinden ayrıydı. Birisi, hilafet ve saltanat makamı taarruzdan masum olmalıdır, dedi. İtiraz edecekler oldu. Fakat teklif gürültüye getirildi. Zapta geçti mi, geçmedi mi kimse bilmedi. Bir diğeri de İstanbul'un devlet merkezi olmasını istiyordu. Bu teklif de hoş görüldü. Daha bir başkasının endişesi ise Muhadderat-ı İslamiye, yani İslam kadınları meselesiydi. Bu zat Karadeniz kıyılarından sakallı bir hoca ve belki de esaretten dönen bir tabur imamıydı. İsmi galiba Maksut'tu. Onu söylediğine göre mezhebi iştirakiyun, yani komünizm ile esasat-ı İslamiye, yani Müslümanlığın esasları arasında pek fark yoktu. Ve bunları telif etmekle övünüyordu. Hatta bu hazrete göre Lenin, iştirakiyun, komünizm esaslarını İslamiyet'ten almıştı. Mamavif, hocanın derdi bunlar da değildi. Onun bütün endişesi kadınlar meselesiydi. Kadınların mahremiyetine halel gelmemesi için apartman misullu kapıları müşterek ikametgahlar yerine her ailenin işleyeceği kapının ayrı olacağı evler istiyordu. Kongre, ihtimal Türkiye'ye bir takım yolculuk hazırlıkları dolayısıyla çabuk sona erdirildi. Fakat bu yolculuk onu tertip edenlerin son ve ebedi yolculuğu oldu demektedir. Yine Şevket Süreyya'nın anlattıklarına göre bu delegeler arasında harp içinde Almanya'da okuyan veya orada yaşayan birkaç da Türk münevveri vardır. Ancak bunlar işgal ettikleri başkanlık sahnesinden parteri dolduran derme çatma kalabalığa yukarıdan aşağıya ve adeta tiksinerek bakıyor gibidirler. Parterde yer alanların bir kısmına göre ise bu münevverler kendilerine güvenilmez birer yabancıdırlar. Ak saçlı bir Rus kadını Bayan Stasova da iki taraf beyhude yerle birleştirmeye çalışmaktadır. Mete Tuncay'ın verdiği bilgilere göre de bu kongrede Türkiye Komünist Partisi merkez heyetine Mustafa Supi, Mehmet Emin, Nazmi, Hilmioğlu Hakkı, Kayserili İsmail Hakkı, Ethem Nejat, Süleyman Nuri, yedek üyeliklere Hüseyin Said, Asım Necati, Selim Mehmetoğlu, denetçiliklere de Süleyman Sami, Lütfü Necdet ve İsmail Çitoğlu seçilmişlerdir. Gene Mete Tunçay'ın verdiği bir başka dipnotundan öğrendiğimize göre de yönetime seçilen bu kişilerin dışında Abid Alim ve Cevat Dursunoğlu da Kongre Başkanlık Kurulu'nda görev almışlardır. Anımsanacağı gibi Cevat Dursunoğlu'nun adını Abid'in Nesimi de anılarında Almanya'daki Spartaküs hareketten etkilenerek komünizme meyletmiş öğrenciler arasında saymaktadır. Şevket Süreyya ise alıntı yaptığımız bölümün sonundaki dipnotunda Almanya'da okumuş delegeler olarak Ethem Nejat ve İsmail Hakkı adlarını vermekte, Cevat Dursunoğlu'ndan söz etmemektedir. Her ne kadar Ajdan Sayılgan da Ethem Nejat'ı Berlin'deki solcu öğrencilerimizden biri olarak göstermekte ise de onun 1887 doğumlu olduğu, dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın patladığı yılda bile 27 yaşında bulunduğu düşünülünce doğrusu bu görüşlere katılabilmek olanaksız bir hal almaktadır. Nitekim Mete Tunçay da Ethem Nejat'ın Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi'nce incelemelerde bulunması için 1918'de Berlin'e gönderilmiş olduğunu, dolayısıyla bir süre Almanya'da bulunduğunu yazmakta ve Bakü'ye de İstanbul'dan gitmiş olması gerektiğini öne sürmektedir. Komünizmden Türkçülüğe. Kısacası Ethem Nejat'ın Almanya'daki Spartakist hareketten etkilenerek komünizme meyletmiş öğrencilerinden biri olmadığı nedenli kesinse, Marksist düşünceyi gene Almanya'da 1918'den sonra yenilgi öğretmenden öğrendiğinden kuşku duyabilmek de galiba o denli olanaksızdır. Çünkü gene aynı kaynaklarda belirtildiğine göre Ethem Nejat 1918 öncesinde solcu olmak şöyle dursun, solcu düşüncelerden habersiz aşırı bir ulusçudur. Soylu bir aileden geldiğiyle övünen bir Türkçüdür. Mete Tunçay'ın verdiği bilgilere göre İttihatçılarla olan ilişkilerinden dolayı 1908'den önce yurt dışına kaçmak zorunda kalmış ve önce Fransa'ya ardından Amerika'ya gitmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra yeniden ülkeye dönen Ethem Nejat, İstanbul'da öğretmen olarak çalışmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar da Manastır'da, Bursa'da, İzmir'de öğretmen okulu müdürlüklerinde bulunmuş, Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Bursa Öğretmen Okulu Müdürü iken de Türklük Nedir diye bir de kitap yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Eskişehir Milli Eğitim Müdürü iken gönüllü olarak askere gitmiştir. Abidin Nesimi de anılarında dikkate şayandır ki Türkiye'nin ilk komünistleri doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Türk ocaklarıyla ilişkili kişilerdir. Örneğin Doktor Fuat Sabit, Feyzullah Sacit Ülkü, Karabey Karabekov, Neriman Nerimanov, Celal Korkmazov ve Ethem Nejat demektedir. Sanırız aydınlarımız asıl büyük şaşkınlığı 1. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra değil, 1912'de Balkan Savaşı yenilgisinden sonra yaşamıştır galiba. O güne dek pek de önemsemedikleri Sırp, Bulgar, Karadağlı, Rum ve bunun gibi azınlıkların birleşerek koca Osmanlı ordusunu yenmeleri, hatta bir zamanlar imparatorluğun başkenti olmuş Edirne'ye girmeleri onurlarına öylesine dokunmuş olmalı ki 1912 tarihi Osmanlı aydını için gerçekten de tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır sanki. İlginçtir, aşırı Osmanlıcı aydınların büyük bir kısmı bile bu tarihten sonra birden ulusçu kesilmiştir. Hatta iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi de kurtuluşu ulusçulukta aramaya başlamış ve Türkçülük akımını partinin resmi ideolojisi haline getirmiştir hemen. Öyle ki Çarlık polisinin elinden canını zor kurtarıp Sibirya'dan kaçmış Rus devriminin öncülerinden Troçki'nin yakın arkadaşı ünlü komünist Alexander Israel Hebrand bile 1912 yılında dönüp dolaşıp İstanbul'a sığındıktan sonra nasıl olmuş birden komünistliğini unutmuş ve Türkçü olmuştur sanki. Gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir. İstanbul'a daha ayak basar basmaz tıpkı kendisi gibi Çarlık polisinden canını zor kurtarıp ikinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a sığınmış Kazan Türklerinden Yusuf Akçura ile karşılaşmıştır. Ancak Yusuf Akçura kendisinin tam karşıtı aşırı ulusçudur, Türkçüdür. Türkiye'deki Türkçü ve Turancı akımlarında kurucusudur. 1911 yılında da Türk Yurdu adında bir dernek kurmuş ve aynı adla bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Ve ilginçtir, ünlü komünist Alexander Israel Herpant bu dergide hemen Parvus adıyla Türkçülere Batı emperyalizminin iktisadi istismar mekanizmasını anlatan yazılar yazmaya başlamıştır. Doğrusu bir süre içinde olsa Türk Yurdu dergisinin yazı ailesine aldığı bu Parvus Efendi'nin gerçek kimliğini Yusuf Akçıra'nın bilmiyor olması olanaksızdır. Nitekim Yön dergisindeki bir yazıda belirtildiğine göre onu çok iyi tanıdıkları için olsa gerek ki Türk Yurdu'ndaki ilk yazısının başında yayınladıkları bir tanıtma notunda daha baştan onun bütün görüşlerine katılmadıklarını, özellikle de iktisadi ve içtimai mesleklerinin bazı mühim noktalarına iştirak etmediklerini açıklama gereği duymuşlardır. Yusuf Akçura'nın gerçek kişiliğini çok iyi bildiği halde Parvus Efendi Türk Yurdu dergisinin yazı ailesini almasının gerekçesi de gene Yön dergisindeki Parvus Kimdir adlı yazıda belirtildiğine göre Türkçüler arasında ekonomiyi bilen birinin bulunmamasıdır. O sıralarda Türkçülerin içinde ekonomi meselelerine en yakın durumda olan Yusuf Akçura, Türk iktisatçılarını halk ve köylünün meseleleri üzerinde yazı yazmaya çağırdığı zaman hiçbirinden cevap alamamıştı. Çünkü Türkçüler arasında iktisatla ilgilenen birkaç kişi bütün bilgilerini Batı'nın sömürücü ekonomi uygarlığının kitaplarından aktarmışlar. Bunlarda da bizim gibi milletlerin kurtuluş ve uyanmalarına yarayacak hiçbir şeye rastlamamışlardı. İşte o sırada Yusuf Akçura o zaman Türkiye'de bulunan yabancı bir sosyalistin yazılarını Türk Yurdu dergisinde yayınlamayı faydalı bulmuştu denilmektedir. Gerçekten de toplumculuk, ulusçuluk, Türkçülük, ekonomi, politika ve bunun gibi konular aydınlarımızın gündemine o günlerde henüz yeni yeni girmektedir ve moda akımda Türkçülüktür. Hatta Balkan yenilgisinden sonra bir grup genç subayla Babıali'ye baskın düzenleyerek Mahmut Şevket Paşa'yı başbakanlığa getiren İttihat ve Terakki Fırkası 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa'nın da bir suikastla öldürülmesi üzerine ülkede tam bir diktatörlük kurmuştur. Ve kendilerine muhalif bütün aydınları hükümeti devirmek için ihtilal ve suikast hazırlamakla suçlayarak askeri mahkemeye vermişler ve kürek cezasına çarptırarak Sinop'a sürmüşlerdir. Osmanlı Sosyalist Fırkası Başkanı Sosyalist Hilmi ve arkadaşları da sürülenler arasındadır. Yani İttihat ve Terakki diktatörlüğü artık Türkçülük akımından başka hiçbir düşünceye yaşama hakkı tanımamaktadır ülkede. Mete Tunçay da Sinop sürgününden Mondros mütakeresine değin, Türkiye'de hiçbir solcu kıpırdanış olmamıştır demektedir o söz konusu incelemesinde. Öte yandan Yusuf Akçura ve bunun gibi Orta Asya'dan gelmiş birkaç kişinin yönlendirmesiyle Türkçü kesilmiş bu aydınlarımızın ulusçuluk, Türkçülük ve bunun gibi konularda fazla bir bilgilerinin olduğunu söyleyebilmek de kuşkusuz olanaksızdır. Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz Yön dergisinde çıkan yazıda da Rusya'daki 1905 devrim hareketinde rol alanlardan biri olduğu için Çarlık İdaresi tarafından Sibirya'ya sürülmüş, oradan kurtularak Türkiye'ye sığınmış Alexander Helpant yani Parvus Efendi'nin de buradaki Türk aydınlarının dünyanın ve kendi memleketlerinin ekonomik durumundan ne kadar habersiz olduklarını, sürgündeyken gördüğü Orta Asya üzerinde ne kadar ham hayaller beslediklerini öğrendiği zamanki şaşkınlığını tasavvur etmek o kadar güç olmasa gerekir denilmektedir. Gene aynı yazıdaki savlara göre de Parvus Efendi bu nedenle Namık Kemal'den beri bilinmesi gerektiği halde bilinmeyen kapitalizm ile emperyalizm arasındaki bağlantılar ile Türkiye'nin Avrupa emperyalizminin avucuna nasıl düştüğü konularında bilgi vermekle yetinmiştir sadece. Ve o günün Türk aydınlarına sosyalizmden söz etmeye lüzum bile görmemiştir. Ve daha ilginci onları sadece bir milli kurtuluş hareketine yöneltmek için çaba harcamıştır Türkiye'de kaldığı sürece.